Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhaba, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta 15 Temmuz kahramanlarımızdan, gazilerimizden birini yine stüdyomuza konuk ettik. Mücahit Ündoğdayar, hoş geldin, şeref verdin.
Teşekkür ederim. Programımıza katıldın. Teşekkür ederim.
Nasılsın?
İyiyim Allah'a şükür, sizler nasılsınız?
Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Nasıl şu anda sağlığın, sıhhatin?
Sağlığım Allah'a şükür, yürümeye başladım ve gayet yani iyi durumdayım. Eskisine yaklaşmaya devam ediyorum. Bununla şükür.
Çok güzel. Yani bu böyle olman bizi gerçekten memnun etti.
Teşekkür ederim.
15 Temmuz'a dönelim mi? Hemen
olur.
15 Temmuz'un akşamında nasıl haber aldın 15 Temmuz'un bu darbe ayaklanma kalkışmasının olduğunu?
Şöyle başlayayım. Biz arkadaşlarımız var bizim. Arkadaşlarımız var bizim mahalleden. Sohbet ettiğimiz yani çok sıkı dostlarımız var. Onlarla birlikte bir kafede oturuyorduk. Bu kafede işte zaman biraz ilerledikten sonra arkadaşım telefondan haberleri kontrol ediyordu. Sonra darbe girişimi falan diye bir haber okudu. Ondan sonra biz inanmadık pek. Çünkü yaşımızdan dolayı darbenin ne olduğunu pek bilmiyorduk. Dizilerden, filmlerden az çok görmüştük. Ama güzel bir şey olmadığını da biliyorduk. Ülkemizi bayağı geri götürecekti bu olay. Bu olaydan sonra erken kalktık kafeden. Normalde daha uzun otururuz oralarda. Evlere dağıldık. Eve gittiğimde babamın durumu beni çok yani değişik. İlk defa ben babamı öyle görmüştüm. Suratı bembeyazdı ve olayları çok dikkatli bir şeyle, tedirginlikle takip ediyordu. Sonra TRT'de bir muhabir bayan hanımefendinin o konuşmalarını dinledikten sonra bayağı bir tuhaf olduk. Yani o duyguyu ancak yaşayan bilir. Sokağa çıkma yasağı falan geldiği söylendi. Biz de bundan dolayı sokağa çıktık. Arkadaşlarla WhatsApp grubumuzdan konuşarak sokaklara çıktık. Ondan sonra arkadaşımla birlikte belediyenin önüne geçtik. Kazan Belediyesi'nin önüne geçtik. Sağ olsun hizmet şeylerini o an bize araçlar temin edildi. Bu araçlar sayesinde Ankara'ya gidebilecektik. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın açıklaması geldi. Bu bir kalkışmadır. Sokağa çıkın, dayanışma örneği gösterin falan diye. Ve de zaten biz bu dayanışmalar sayesinde buralardayız. Çanakkale olsun ve bunun gibi birçok savaşta ülkemizin, milletimizin birbirine sımsıkı sarmasıyla biz bu zamanlara kadar geldik. Yoksa böyle, bunların hiçbiri olması mümkün değildi. Biz de işte belediyemizin dolmuşlarına binerek arkadaşımla ilk havaalanına gideceği söylendi. Sonra yola çıktık. Yolda arabada işte böyle bir vatan millet şeyleri konuşuldu. Biz yaşımız genç olduğu için genellikle yaşlı amcaları dinledik. Onların sözleri bizim için biraz daha güzeldi. Çünkü görmüşler, biliyorlar az çok. Ondan sonra işte Pursaklar'dan bir haber geldi. Telefonda haber geldi. Pursaklar'a varmıştık. Yol çok kalabalık. Buradan sonra gidemezsiniz. Tayide size daha çok mürtet, akıncılarda daha çok size ihtiyaç var dendi. Buradan oradan Göbek'ten döndük. Dolmuşçular birkaç dolmuşla birlikte. Göbek'ten döndük.
Tekrar Kazan'a doğru gittik.
Kazan'a doğru tekrar yola çıktık. Akıncılara geldik. Akıncılara geldiğimizde etrafta fazla kimse yoktu. 100 kişi falan anca vardı. Herkes dolmuşlar inerek tedbirler almaya başladık. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye diye yürümeye başladık. Böyle tam bir savaş şeyiydi. Ya böyle herkes hissetmişti olanları, olacakları. Ya belki çoğu biliyordu, hissetmişti o gün sabah uyandığında böyle bir yürüyecek, şehadet şerbeti içeceklerini, yürüyeceklerini, böyle şeyleri bir hissetmişlerdi. Çünkü şöyle baktığımızda içime hiç yapmacık gelen yoktu. Böyle herkes tam bir kol kola vermişti. Yani düne kadar herkes nasıl birbirinin kuyusunu kazıyorsa bu ülkede. Ama orada öyle bir şey yoktu. Herkes herkesin kardeşiydi. Sımsıkı sarılmıştı birbirine. Hiç böyle bir boşluk yoktu. Biz bu şekilde işte yürümeye devam ettik. Ondan sonra şeye geldiğimizde, karargahın önüne geldiğimizde, işte bir tane asker demek istemiyorum, onlara ne diye tabir ediyorsunuz bilmiyorum.
Hain diyoruz.
Hainler, işte hainlerin başında bir tane adam vardı. Yani rütbeli gibiydi ama rütbesi, göremedim ben rütbesini. Askerlik yapmadığım için de pek de bilmiyorum açıkçası. Ama işte bu konuşuyordu. Konuştuğunu ben hiç bir Türk'e yakıştıramadım. İstiklal Marşı okuyoruz. İstiklal Marşı'nı okurken kekeliyor. Yani İstiklal Marşı'nı okurken kekeleyen insan bizden değildir. Biz bunu ne şartlar altında yazmışız? Sen, bir de sen orada rütbeli bir asker olarak bizim gözümüzü boyayacaksın. Ben arkadaşımın yanına gidip arkadaşıma dedim. Bu dedim asker olamaz dedim. Bunlar bir şey saklıyor dedim. Burada bir şey var dedim. Hissettim yani açıkçası. İşte böyle bir çarkantılı süreçler yaşadık orada. Kimin ne olduğu belli değildi. Hiç askere benzemiyorlardı. Ya içlerinde asker olduğunu düşündüğüm en fazla bir kişi vardı. Onu da vurulduktan sonra hissettim. Konuşmalarından.
Yani ne konuşuyorlardı? Ya yani vurulduktan sonra o ilk önce bir taramışlar.
Bütün, evet.
Her tarafı, insanlar yere düşüyor. Sen de onların içerisindeydin herhalde.
Evet, ben en önde kapının hemen girişindeydim. Ben konuşmaları, askerlerin konuşmalarını birçok duyuyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla askerde bir er üstüne derse itaat eder. Ama orada kimse kimseyi tanıdığına şüpheliyim. Çünkü neden benim emirlerime itaat edilmiyor? Lafını duydum çünkü. Neden ki herkes kafasına göre hareket ediyor? Yani kim ne belli değildi orada. Kim yani, kimi tanıyor?
Sipariş üzerine gelmiş.
Sipariş gibi. Üzerine yani uçakla bir takım adamlar atılmış oraya sanki. Siz şuranın göreviniz şu. Ama kimse kimseyi tanımıyor. Ali, Mehmet, Osman gel. Her bölmeden bir adam seçmişler. Siz burada şu görevi yapın diye şeklinde. Bir şey vardı. İnsanlar vardı, bir kesim insanlar. Ondan sonra havaya uyarı ateşi açıldı. Biz uyarı ateşine rağmen hala, yani ateş açıldığında bir korkar insan. Bir çekilir şöyle, kendini korur. Ama biz iyice ateşe doğru yürümeye başladık. Biz artık her şeyin koptuğunu o şeyden fark etmiştik. Yani o uyarı ateşinden. Biz hala şaşırıyoruz. Türk askeri nasıl halkını ateş eder? Ne olursa olsun Türk askeri halkını ateş edemez. Çünkü halk her zaman Türk askerinin gerekirse önüne siper olur. Yani yine ona kurşun gelmesine engel olur. Ama Türk askerinin halkına ateş, silah çevirmesi çok büyük bir yanlışlıktı bence. Bu şekilde sürerken olaylar, işte en son uyarı ateşleri de geçtiler artık. Bir, yani duyduğuma göre ajanlar falan da varmış çam ağaçtan arası. Ben görmedim. Onlar taramaya başlamış. Vuruldum, düştüm yere, bacağımdan vuruldum. Kemiğim kırıldı. Yere düştüm, kalkmaya çalışıyorum tekrar. Doğrulmaya çalışıyorum, kalkamıyorum. Ben de kolumu başımın altına koydum uzanırken. Etrafı izlemeye başladım. Sürekli ateş ediyorlardı ve arkaya doğru baktığımda yerde birçok yaralı gazi ve şehitlerimiz vardı. Arkamda bir şehidimizin boynundan vurulduğunu gördüm. Feryatlar, figanlar, her şey vardı. Askerler, hainler arasında da şöyle konuşmalar geçiyordu işte. Neden hala herkes önde? Nereye kadar gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin falan. Neden itaat etmiyorsunuz? Neden sözümü dinlemiyorsunuz? Sözleri geçti. Ondan sonra ben birine şey dedim. Siz nasıl askersiniz? Nasıl halkınızı ateş edersiniz? Siz nasıl adamsınız? Falan dediğimde birinin fazla konuşma kafana sıkarım sözünü duydum. Ben yine susmadım tabii. Biraz bir şeyler söyledim. Şimdi burada söylemeyeyim. Bu şekilde oldu. Ondan sonra içeriden, ben anlamadığım olaylardan biri de içeriden bir asker geldi. Şey olan revirci. Herkesin ayağına tampon yaptı. Ondan sonra benim bacağımda telefonum var. Telefonum hiç kan dolmuş. Hiçbir ulaşımım yok. İşte isteyen ya şeyini çağırabilir falan dendi.
Yakınlarını.
Yakınlarını birini çağırabilir dendi. Arkadan biri geliyordu. Abimi alacağım diyordu. Uzak dur diyeni duydum. Yani ne dediklerini kendileri de bilmiyordu. Biri yakınını çağır diyor, biri yakınını almaya geliyor, izin vermiyordu. Burada arkadaşım sağ olsun, o da yaralıları arabasına taşımaya yardım etmiş. Bunu burada şimdi şeyler geldi, ambulanslar gelmeye başladı bu süreçte. Ambulanslar geldiğinde hep en arkadakileri alıp yoluna devam ediyordu. Ben rahat 2 saat falan kan kaybettim öyle. Gün ağarmıştı artık.
Tampon yapılmış mıydı bu
esnada? Tampon yapıldı.
Gelen revirci asker mi?
Gelen revirci asker yaptı. Yaklaşık bir saatte tamponlu falan durdum. Yani bir saat bekledim tamponu.
Kimseye izin vermediler.
Yok, kimseyi almasına izin vermediler. Ambulanslar gelene kadar izin vermediler. En arkadakiler işte sağ olsun diğer arkadaşların, halkımızın yardımlarıyla arabalara bindirilip bir yerlere götürülmüş.
Ama önde olan sizlere...
Önde olanlara bir şey yardım ulaşmadı. Bir işte dediğim gibi bir saat sonra falan, bir saat süreçte kan kaybettik. Ondan sonra tampon yapıldı bize. Sonra baktılar ambulans yetmiyor. İçeriden bir ambulans geldi. Askeriyenin içinden. Beni ona bindirdiler. Şey gibi böyle nasıl diyeyim?
Karga tumba. Böyle yani bir çuval atar gibi mi?
Aynen öyle. 3 kişi 4 kişi tuttular her yerimden. Tuttular bir şeyin üstüne koydular. Bir bağlamadılar. Gidene kadar sallana sallana o kırık ağrısıyla bayağı bir baş ettim.
Yine tek başınasın.
Tek başımayım.
Başka kimseyi almadılar?
Yok, ön tarafa da iki kişi bindi. Biri askerdi. Ön tarafa biri bindi, biri askerdi.
Onlarla hiç görüştün mü? Peki,
onlar arada camı açıyordu, nasılsın diye açıyordu. Ben de laf söylüyordum. Hı-hı. Hem vuruyor hem de niye nasılsın diye soruyorsun falan diye.
Onların cevapları ne oluyordu peki?
Bir şey demiyorlardı.
Yani hem vuruyorsun hem bir de nasılsın diye soru sorduğunda ya işte cevap ben vurmadım. Benden.
Konuşma bekliyorlar, yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum diye. Sesimi duyunca yeri kapatıyorlardı.
Yani onların soru sorduklarının umurlarında değildi yani. Senin soru sorduklarının onların.
Aynen, aynen. İşte Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne geldik. Ondan sonra halk vardı. Halk işte bu içeri beni gösterdiler. Bu asker mi falan diye. Yok değil dediler. Öyle aldılar beni. Yoksa sorun olabilirdi. İndirdiler beni. Sonra şeylerden şüphelendiler. Ambulans getirenlerden evet, şüphelendiler.
Sen söyledin mi bu esnada?
Ben söyleyemedim. Direkt beni taşıdılar. Biri oradan siz hemen gidin buradan uzaklaşın dedi. Kim görmedim hiç o şeyde, kargaşada. Onlar hemen gitti. Yani gitmeseler onları orada linç edebilirlerdi.
Evet. Biraz soluklanalım mı?
Olur.
Aradan sonra tekrar devam ederiz. Hemen arkadaşına bağlanalım.
Evet.
Aykut Özkan.
Evet.
Hattımızın diğer ucunda. Hoş geldin Aykut.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhaba. Biz sohbet ediyoruz ama 15 Temmuz'da neler yaşadığını, nasıl gazi olduğunu bize aktarıyor Mücahit. Peki biraz da senden dinlemek istiyoruz. O ana şahit olan sensin.
Evet, tabii.
Neler yaşadınız?
Şöyle söyleyeyim, hani biz oraya gittiğimizde zaten insanlar toplanmıştı. Biz de gittiğimizde daha çok kalabalık oldu ve biraz daha ileri gitmeye çalıştık. Hani biz içeri girmeye çalıştık ne oluyor, ne bitiyor diye. Bizi içeri almıyorlardı. İşte birkaç asker vardı, 5-6 tane asker vardı önümüzde. Başlarında komutanları vardı bir tane. Hani bir şey yapıyorlar, sürekli havaya taciz açıyorlardı. İşte geri çekilin, geri çekilin diyorlardı. Ondan sonra sürekli uçaklar kalkıyordu. Hani biz sorduğumuzda yapan nereye gidiyor dediğimizde bizi hani şey yapıyorlar, darbe kartı diyorlardı. Ama sonradan öğrendik ki onlar bu Genelkurmay'ın bombalanması, polis özel hareketin bombalanmasında rol oynamış uçaklar gidenler. Bizim gibi işte o yüzden yani bizi içeri almadılar, sürekli hani bağırdık vesaire ama şeyler olmadı. Daha sonrasında hani ilerleyen saatlerde de ateş açmaya başladılar. İnsanlar hani kaçınmaya başlayınca birçok kişi vuruldu. Yani o şekilde.
Evet. Peki Mücahit'in vurulduğunda sen orada mıydın?
Biraz daha önümdeydi. O anı tam göremedim. Zaten hani vurduktan sonra kimse yaklaştırmıyorlardı. Sürekli üstümüze doğru geldiler. Hani şey yapamadık. Yanlarına falan gidemedik zaten.
Evet, yaklaşık bir saat öyle kalmış Mücahit. Hiç müdahale ettirmemişler. Bu esnada hiç onlarla diyaloğa geçtin mi bu hainlerle?
Kim? Ben mi?
Evet.
Yok. Hani özel olarak bir şey konuşmuyoruz. Zaten yani, herkes toplu olarak
Mücahit'i görüyorsun. Mücahit'i görüyorsun. Yok. Karşı tarafta can çekişiyor. Kan kaybediyor. Ve onlarcası böyle. Arkadakilere müdahale ettiriyorlar ama öndekilere müdahale ettirmiyorlar.
Ya burada zaten hiç... dediğim gibi hani silahlarla ateş açışa üstümüze doğru geliyorlar. Kimse zaten oraya yaralılara falan yaklaşamıyordu.
Evet.
Yani zaten hani girmeye çalışsanız onları yaptıkları gibi oradaki bize de yapacaklar. Diğer insanlar da yapacaklar. Elimizde zaten hiçbir şey yok. Evet. Askerler sürekli üstümüze doğru geliyor.
Evet. Eklemek istediklerim var mı?
Ben Aykut senin bir yaralı gazimizi arabaya taşıdığından falan da bahsetmiştim.
Evet. Zaten evet, ayağından vurulmuştu, topallıyordu. Bir kişi vardı sol kolunda. Hı hı. Daha sonra onu gördüm de diye ben sağ koluna girdim. Biraz ileri doğru götürdüm, arabalar gidiyorlardı. Bir tane arabayı durdurduk, ona bindirip yolladık. Zaten hani yaralı kişileri bu şekilde çıkarttı. Diğer kalkamayanlar kez yatınca kaldı orada.
Evet. Peki o yaralılarla daha sonra hiç görüştünüz mü? Akıbetlerinin ne olduğunu hiç merak ettin mi?
Ya onlarla mı? Sadece ben mücahit yani tanıdığım için diğer kişilerle hastanede gördüğüm bazı tanıdığım kişiler vardı.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Aykut.
Rica ederim. Bizim.
Ağzına sağlık. Biz devam edelim Mücahit.
İşte arkadaşım sağ olsun benim vurulduğumu görmemiş aslında. Yani orada bir kopukluk oldu. Benim vurulduğumdan haberi yok ve herkes gittikten sonra o hala etrafına bakınıyor ve son servis kalıyor. Son servise binmek zorunda kalıyor da. Benim haber bulamıyor. Saat sabahın 5'i miydi 6'sı mıydı bilmiyorum tam tahmini bir saat söylüyorum. O saatte işte herkese ulaşmaya çalışıyor. Diğer arkadaşlarımı arıyor. Mücahit'ten haberiniz var mı falan diye. Bir haber alamıyorlar benden. Telefonum da yok, ulaşamıyorlar. O süreçte telefon kan doldu söylemiştim. Bu şekilde haber alamayınca bunlar iyice korkmaya başlıyor. Hastaneleri falan arıyorlar. Ondan sonra ben hastanede bir hemşire hanımdan telefonunu rica ederek bir iletişime geçtim. Sosyal medya aracılığıyla iki arkadaşıma mesaj attım. Biri Aykut, biri de İbrahim diye bir arkadaşım. Onlara mesaj attım aileme haber vermeleri için. Aileme haber veriyorlar. O süreçte çok bayağı yıpratıcı bir süreç olmuş ailem için. Ailem ne olduğunu anlamıyorlar, korkuyorlar bayağı. Çünkü ben evden çıkarken kimseye bir şey söylemedim. Babam televizyonun başındaydı ve ben o durumdan bayağı rahatsız bir şekilde evden çıktım ve arkadaşlarımın yanına gittim. Hiç şuraya gidiyorum dememiştim. Hı hı. Benden sonra zaten büyük abim de çıkmış, gitmişler. Amcalarım gitmiş. Ya bütün ailemden %90'ı gitmişti orada olan. Abim gitmiş, eşinin köyüne gitmiş, Muş'a gitmiş. Duyar duymaz indiği gün geri gelmiş. Yani 23 saati tekrar çekerek geri gelmiş Ankara'ya. Direkt hastaneye geliyor işte. 3 gün yoğun bakımda kaldım ben. Yoğun bakımdan bayağı bir zor süreç yaşadım. Allah'a şükür şimdi hallettim tabii. Sonra 33 gün boyunca hastanede yattım.
O gün çıktınız, vatanı milleti korumak için canınızı ortaya koydunuz. O gün herkes ortaya, o çıkanlardan evet, hepsi evet. Herkes öyleydi. Bu yüzden inşallah daha güzel bir noktada hareket edilmesini isteriz. Peki bizi dinleyenlere neler söylemek istersin? Bir daha böyle kalkışmalar, böyle hainlikler olmaması için.
Olmaması için. Öncelikle belki biraz ağır olacak ama öncelikle dininin ne olduğunu bilmeleri lazım. Yani İslam'ı bilmeleri lazım. Hı. Doğarken çocuklarımıza İslam'ı öğretmediğimiz için her Allahu Ekber diyen, her Bismillah diyenin arkasından koşuyorlar. Hı. Önce İslam'ı bilirsek hiçbir oyuna gelmeyiz. Şu an Amerika'nın ve dış güçlerin bize yaptığı tek şey bu oyunlar. Mesela ülkemize bu takım hainleri saldılar. Devlete bu hainleri soktular. Allah diyen, peygamber diyen insanları soktular. Biz de onların iyi insan olduğunu düşündük bunca zaman. Şimdi inanmıyoruz. Ama dediğim gibi büyüklerimiz ya veyahut da bizler çocuklarımıza dinimizin ve İslam'ın ne olduğunu aşılarsak böyle bir dahaki şeylere gelemezler. Ya bizi sadece zaten bir dinimizle yenebilirler. Başka hiçbir şeyle yenemezler. Biz Allah'a şükür gücümüz, kudretimiz, her şeyimiz yerinde. Silahla gelsinler, biz yumrukla yeneriz onları. Ama dediğim gibi önce yüreğimizde vatan sevgisi, İslam bilgisi, Allah korkusu olursa hiç kimse bizi alt edemez.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Çok güzel temennilerde bulundun. Bizler de katılıyoruz bu temennilere. Şeref verdin, buraya kadar geldin. Programımıza konuk oldun.
Sağ olun.
Nasıl gazi olduğunu, 15 Temmuz akşamında nasıl çıktığını, oralara nasıl yürüdüğünü hem senden dinledik hem de arkadaşın Aykut'tan dinledik.
Aykut Özkan da şunu da eklemek istiyorum. Arkadaşım gerçekten çok büyük bir vatanseverdir. Ya ben şu an ülkemizde hala hainlerin bittiğini düşünmüyorum ve hala çoklar. Ve bunun gibi arkadaşım gibi vatanseverlerin de böyle onların yerine geçmesi lazım. Yani beni nasıl bir devlet kurumuna attılarsa bu o an orada nasıl mesela ben vuruldum, ben işte gazi oldum Allah'a şükür. Arkadaşım da oraya çıktı. Benle aynısı aslında, o da gazi. Hı hı. Dediğiniz gibi siz az önce bir programınızda daha öyle bir şeyde bulunmuştunuz. Dışarıya çıkan da gazidir diye. Bu arkadaşlara da el atılması lazım. Ya yani devletimiz bunları öğrenebilir. Devletimiz kimin ne yaptığını bilebilir. O kadar büyük bir güçte devletimiz var. Bu şekilde her vatanseveri devletimizin çeşitli kurumlarında görev alırsak hainlerin sayısını da azalacağını düşünüyorum.
Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Programı bitiriyoruz. Efendim programımızın sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Demokrasi Kahramanları.